Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Mehr 1400, Hicri Kamiri 10 Rebiül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 17 Ekim 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne desteklerini kısa bir bakış ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Hüseyin Emir Abdullahyan, Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile görüştü. Ali Bakır, Amerika'nın çekilmesi ardından Avrupa girişimde bulunmadı dedi. Aden Körfezi'nde korsanların saldırısı püskürtüldü. Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı, Lübnan Dini Merkezleri ile işbirliğini destekliyor. Afganistan Şii alimleri Kandahar katliamını kınadı. Erdoğan, Kabil Havalimanı kontrol edebiliriz dedi. Şimdi haberler.
İki ülke arasında 5. tur siyasi görüşmeler için Tahran'da bulunan Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Lavanski, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya gelerek görüş taatisinde bulundu. Yapılan görüşmede Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve eski maziye dayandığına işaretle var olan ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti. İki ülke arasında ekonomi ve ticari ilişkilerin artması alanında umutlu olduğunu belirten Emir Abdullahyan, Avusturya tarafından İran'a korona aşısı bağışı için teşekkür ederek, iki ülke arasında korona aşısı ve pandemiyle mücadele alanında daha fazla işbirliği yapılmasını diledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Avrupa Birliği'nin Afgan vatandaşlarının evini yurdunu kaybetmesi konusunda daha duyarlı olmalarını vurgulayarak, geçen haftalarda Afganistan'da yaşanan terör saldırılarını kınayıp, IŞİD ve tekfiri grupların Afganistan'da büyümesinin tehlikeli olduğunu söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Lavanski de yapılan görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ve Avusturya arasındaki dostane ilişkileri takdir ederek tüm tarafların ortak çalışması ile Bercam Nükleer Anlaşması'nın tekrar ihya edilmesini umut etti. Lavanski ayrıca Afganistan'daki terör saldırılarını kınarken İran İslam Cumhuriyeti ve Avusturya'nın IŞİD ile ilgili ortak kaygıları olduğunu söyledi. Avusturyalı yetkili Afganistan komşularının bu ülke sorunlarının çözümü için oturum düzenlemelerini desteklerini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı dün İran ve Avusturya arasında beşincisi düzenlenen siyasi diyalog çerçevesinde İran'ın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına bağlı kaldığını, Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi ardından Avrupa anlaşmadan çekilmese de kendi sorumlulukları bağlamında pratikte hiçbir etkin girişimde bulunmadığını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti ve Avusturya arasındaki 5. tur siyasi diyalog dün İran Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Ali Bakri ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Lavansky eş başkanlığında Tahran'da düzenlendi. Bakri bölge meseleleriyle ilgili olarak Yemen ve Afganistan'daki son gelişmeleri gözden geçirdi. Ayrıca İran'ın sorunları hafifletmeye yönelik çabalarına işaretle Yemen halkının 5 yıldan beri en yoğun askeri saldırılara maruz kaldıklarını ve insani boyutta işlenmekte olan faciaları durdurmak için Avrupa'nın ciddi girişimlerde bulunmasının beklendiğini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca İran'ın kendi nükleer sorumluluklarına bağlı olduğuna işaretle Avrupa'nın Amerika'nın Bercam'dan çekilmesi ardından anlaşmada kalmalarına rağmen kendi sorumlulukları çerçevesinde hiçbir etkin ve pratik girişimde bulunmadıklarını da sözlerine ekledi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Lewandowski oturumda İran ve ülkesi arasındaki ilişkilerin geçmişine vurgu yaparak karşılıklı saygı ve anlayışın işbirliği için iradenin her iki ülke halkı arasında kurumsallaştırdığını söyledi. Avusturyalı yetkili Afganistan konusuna da değinerek ülkesinin İran endişelerini anlayışla karşıladığını, İran'ın Afgan mültecilere ev sahipliği yapmasını takdir etti. Lavansky, Yemen hakkında da Yemen halkının acılarını hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Aden Körfezi'nde deniz korsanların İran petrol tankerine saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu. Tu Amiral Şehram İrani haber kanalına verdiği demeçte İran İslam Cumhuriyeti Alborz destroyeri olan 78. filonun dün Aden Körfezi yakınlarında iki petrol tankerine eşlik ettiği sırada deniz korsanlarına ait 5 botun tankerlere yaklaşmaya çalıştığını belirtti. Aden Körfezi petrol tankerleri ve ticari gemilerin ulaşım ekseni ve nakliye alanı ve eksenidir. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı İran Deniz Güçleri'nin zamanında yaptığı girişimde ve komando takımından yararlanarak gerekli operasyon ve uyarı ateşiyle saldırgan botları uzaklaştırmayı başardığını belirtti. Tu Amiral İrani şöyle dedi: "Bugün Aden Körfezi'nde yaşanan olayın ardından o bölgede geçmekte olan tüm gemiler, ister bizim gemiler olsun, ister bölge veya bölge dışı ülkelerin gemileri olsun, tam güvenlik içinde geçmekteler." İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca ulaşım eksenini gerginleştirmeye çalışan herhangi bir tehdide ciddi şekilde tepki verileceğini sözlerine ekledi.
Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Genel Sekreteri, Lübnan Dini Merkezleri ile işbirliğini geliştirmenin kurultayın en önemli çalışmalarından olduğunu belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Arnazani Gilani, Lübnan'da Eyta el-Cebel bölgesinde Allame Seyyid Cafer Murtaza Ameli Dini İlimler Havzası'nı ziyaretinde bu ülkenin dini ve araştırma merkezleriyle işbirliğinin gelişmesine vurgu yaparak Lübnan alimleri ve araştırma çalışmaları ile bağlantıları eskiye nazaran arttıracaklarını söyledi. İmam Ali Aleyhisselam Dini İlimler Havzası Hocası Seyyid Murtaza Ameli de bu ziyarette başta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı olmak üzere dini ilimler ilişkilerinin gelişmesini olumlu karşılayarak Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı ve dini ilimlere ve bilim merkezleri arasındaki ilişkilerin güçlendirileceğini belirtti. Ayetullah Rıza Ramazani Gilani daha sonra Lübnan'ın güneyinde Sur kentinde İmam Musa Sadr okullarına gitti. Okul sorumlusu Rabab-ı Sadr yapılan ziyaret sırasında gelecek yıllar için Şii ve Ehl-i Sünnet Müslümanlar arasında diyaloğa özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani ve beraberindeki heyet ayrıca Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Hasan Nasrullah ile de bir araya gelerek görüştüler. Yapılan görüşmede bölge ve Lübnan'ın en son siyasi gelişmeleri ayrıca gelecekte Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı'nın çalışmaları ve programları hakkında görüş tartışmasında bulundular.
Terör Mağdurlarını Savunma Derneği yaptığı açıklamada terörizmin yıllardan beri sulta düzenin çıkarlarını yayma ve koruma doğrultusunda rol alırken hiçbir din ve mezheple ilgili olmadığının altını çizdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Terör Mağdurları Savunma Derneği yayınladığı bildiriyle Kandahar'da Fatimiye Camii'de terör saldırıyı kınadı. Bildirdi, bir kez daha kalpleri körelmiş teröristler namaz kılan savunmasız yüzlerce insanı Kandahar'ın Fatimiye Camii'de kana buladı denildi. Bildirdi ayrıca son yıllarda dünyada camiler, kiliseler ve sinagoglara yönelik saldırıların devam etmesi, terörizmin yıllardan beri yanlış yorumlar ve aşırı ideoloji aştığını, sultan düzenin çıkarlarını yayma ve koruma doğrultusunda bir araç rolünü üstlendiğini ve hiçbir din ve mezheple ilgili olmadığını, üstelik ilahi dinler ve onlara inanan aydınlar ise her zaman terörün ilk hedefleri arasında yer aldığını ve terörizm, tekfir ve aşırıcılığın ise bu sahnenin başrolleri olduğu gösterdiğini belirtti. Terör Mağdurlarını Savunma Derneği bildirisi şöyle devam etti. Gerçekten savunmasız namaz kılanları öldürmenin teröristler için nasıl bir değer ve onur olduğu sorusuna cevap verilemez. Bu sadece kalpleri körelmişlerin hangi isimle olursa olsun insanlık toplumunda cinayet üretme yolunda eskiden daha da çaresiz olduklarını gösterirken patronlarına boyun eğmelerini bildirmek için başka çareleri olmadığı ve herhangi inanç ve eğilimde olan insanların kalbini derinden yaralayan gaddarlıkla işliyorlar.
Afganistan Şii Alimler Konseyi yayınladığı bildiriyle Afganistan halkı güvenliğinin sağlanması için ciddi önlemlerin alınmasını istedi. Ava Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Afganistan Şii Alimler Konseyi Kandahar kentinde Şii Müslümanların namaz sırasında saldırıya uğrayarak öldürülmelerine tepki göstererek geçici Taliban hükümeti güvenlik yetkililerinden ülkede özellikle Şiilerin dini ve kültürel merkezlerin güvenliğinin sağlanması için uygulamada çareler bulmasını, böylece ülkede daha fazla masum insanın katliam edilmesi ve güvensizliğin yaşanmamasının sağlanmasını istedi. Afganistan Şii Alimler Konseyi'nin bildirisinde şöyle yazıldı. Her ne kadar küresel ve bölgesel istihbarat merkezlerinin ülkede mezhepsel ve temelsiz gerilimler yaratmak için Şii camilerine terör saldırıları düzenlemekle nispi güvenliğin temelsiz olduğunu göstermeye çalışmalarından emin olsa da bu konu iktidar hükümet olarak Taliban'ın vatandaşların güvenliğini sağlama sorumluluğunda hiçbir şeyi eksiltmiyor. Bildirinin devamında bu kanlı olayın namaz kılan Şii toplumuna yaşanması ardından birçok ehli sünnet kardeşimiz hastanelerde kan bağışı ile yaralıların kurtarılması için sıraya girdi ve bazıları acılı bir şekilde şehitlerin naaşı başında ağladılar. Bu bilinçli ve duygulu kardeşlerimize teşekkür ederken bu gerçeği hiçbir vahşi düşmanı ve hiçbir istihbarat komplosunun bizi ayıramayacağını olan sonsuz inancımızın bir işareti olarak biliyoruz. Kötü niyetlilere inat, biz bir bahçenin çiçekleri her ne kadar da acılı olsak da denildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Afganistan'ın başkenti havalimanının kontrol ve idaresi için hazır olduklarını belirtti. Teslim'in bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin önceki yıllarda da Kabil Havalimanı kontrolünü sağladığı gibi Afganistan ve Katar ile anlaşmanın ardından tekrar bu görevi yapabileceğini belirtti. Erdoğan da Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın duyurduğu gibi Taliban'ı resmen tanımanın mevcut durumda imkansız olduğunu belirterek Taliban'ın isteklerinin yerine getirilmesinin bu grubun Afgan halkına karşı tutumuna bağlı olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu en son açıklamasında Türkiye'nin Afganistan'da krizin yaşanmasını önlemek için Taliban'a yardım ettiğini fakat mevcut şartlarda bu grubun hükümetini resmiyete tanımadığını duyurdu. Kabil Havalimanı'nın durumu 15 Ağustos tarihi yani Taliban'ın Kabil'de kontrol sağladığı günden itibaren büyük bir krize dönüştü. Afgan halkının ülkeden kaçmak için akın etmesiyle birlikte yaşanan olaylar aynı zamanda yabancı uyrukluların bu ülkeden kaçmaya çalışması olaylarında birkaç kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaylarda onlarca Afgan halkı Amerika ve Taliban militanlarının açtıkları ateş sonucu öldürüldü veya yaralandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek. Amaç Afrika ülkeleriyle ilişkilerin daha da geliştirmesi. TRT Haber'in bildirdiğine göre Erdoğan Afrika turunun ilk ayağında bugün Ankara'yı Angola'ya doğru terk edecek ve Erdoğan Angola'da Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. Erdoğan, Nijerya'da Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüşecek. Ayrıca Türkiye-Nijerya ticaret oturumuna katılacak. Erdoğan'ın Togo'ya ziyaretinde ikili ilişkileri geliştirmek ana gündemi oluşturuyor.
Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 1,4 puan artışla %12 seviyesinde gerçekleşti. TRT Haber'in bildirdiğine göre Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2021 yılı Temmuz ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %12 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalarak %12,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 585 bin kişi azalarak 4 milyon 3 bin kişi olarak gerçekleşti.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 357.167 COVID-19 testi yapıldı. 28.537 kişinin testi pozitif çıktı. 212 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25.611 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %76,09, birinci doz aşı yapanların oranı ise %88,34 olarak gerçekleşti.
Direniş Koordinasyonu olarak bilinen Irak Şii Koalisyon Komitesi dün akşam yayınladığı bildiride bu ülkede yapılan son meclis seçim sonuçlarına tamamen karşı olduğunu duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Irak Şii Koalisyonu heyeti söz konusu bildirdi. Seçim sonuçlarına muhalefeti ilaveten Seçim Yüksek Komisyonu'nun seçimlerin yenilgiye uğraması ve yanlış yönetiminden sorumlu olduğunu belirtti. Bildirdi ayrıca seçim yenilgisinin ülkede demokrasi ve sosyal dayanışma sürecini olumsuz etkileyeceğine vurgu yapıldı.
Suriye'de teröristlerin işgali sırasından geriye kalan bir mayının Suveyda ilinde patlaması sonucu 3 çocuk ölürken 3 kişi de yaralandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre mayın dün Suveyda ili yakınlarında infilak etti. Teröristlerin işgali sırasında Suveyda ili ve ülkenin diğer bölgelerinde yerleşim binaları, yollar, halka açık yerler, arabalar, motosikletler hatta çocuk oyuncaklarını bile patlama tuzakları haline getirmesi onların yüksek miktarda patlayıcıya sahip olduklarını gösteriyor. Suriye kriz 2011 yılında ve Arabistan-Amerika müttefiklerinin desteğindeki teröristlerin saldırılarıyla ve bölgedeki denklemleri Siyonist rejimin lehine değiştirmek hedefiyle başladı.
Bahreyn İslami Hareket lideri Şeyh İsa Kasım, İslam düşmanlarının komplolarına, özellikle onların tefrika yaratan çalışmalarına karşı duyarlı ve bilinçli olmak gerektiğini vurguladı. El Mukavim Merkezi haber sitesinin bildirdiğine göre Şeyh İsa Kasım dün Bahreyn halkı ve İslam ümmetini hitaben yayınladığı mesajda Siyonist düşman ile ilişkileri normalleştirme ayrıca tutukluların serbest kalma hakkı da dahil olmak üzere siyasi haklar ve diğer medeni haklar konusunda halk ve devlet arasında ihtilaflar nedeniyle halkın hasmani siyaset tasarlayanlara dikkat edilmesi ve onların görüşlerini temel konulardan uzak tutmaları gerektiğini belirtti. Şeyh İsa Kasım ayrıca mevcut şartlarda İslam'ın imajını zedelemek ve yok etmek amacıyla İslam'a yönelik saldırı yaygınlaştığını ve tağuti güçlerin ve de yerel yönetimin içeriden bu süreçte ortak olduğunu, IŞİD gibi komplocu gruplarında cahiliye yöntemleri ve haram kanı akıtmakla İslam'a saygısızlık yapma komplosunda ortak olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Dünya Gıda Programı Yemen'de açlığa son vermek için acil girişim çağrısı yaptı. İrna'nın bildirdiğine göre Dünya Gıda Programı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda dünya toplumundan Yemen'de açlığa son verme çağrısında bulunarak Yemenli ailelerin hayatta kalmak için gıda yardımına muhtaç olduklarını duyurdu.
Ve Amerika'nın Houston kentinde 3 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. 2 polisin yaralandığı saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybetti. Bilindiği üzere her yıl Amerika'da binlerce kişi çeşitli silahlı saldırıda hayatını kaybediyor. Resmi raporlara göre Amerika'da yaklaşık 270 ila 300 milyon ateşli silah var. Bu da ortalama kişi başına bir silah demektir.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran ve Çin'in 25 yıllık anlaşmanın uygulanması için çabalar etrafında. İran İslam Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde iki ülkenin 25 yıllık stratejik anlaşmayı uygulama taahhütlerini ve çabalarına vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik olarak nitelendirirken, İran'ın iki ülke arasındaki anlaşmaları sürdürmedeki ciddiyetini ve 25 yıllık işbirliği belgesinin tam şekilde uygulanmasının altını çizdi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de telefon görüşmesinde bölgedeki ve dünyadaki durumun ve koşulların değişmesi halinde bile Pekin'in çabalarının İran ve Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklığı daha da geliştirme doğrultusunda olacağını belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Pekin'in zorbacı girişimlere karşı çıkmak ve uluslararası adaleti savunmak için İran ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti 2015 yılında iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık konulu ortak bir bildiri yayınlamış ve iki taraf kapsamlı bir işbirliği programı sonuçlandırma konusunda mutabık kalmıştır. İstişareler ve müzakerelerin ardından 27 Mart 2014'te Tahran'da İran ve Çin arasında 25 yıllık kapsamlı işbirliği programı imzalandı. Bu belge iki ülke arasındaki siyasi, stratejik, ekonomik ve kültürel alanlardaki uzun vadeli işbirliğini özetlemektedir. İran ile Çin arasındaki tarihi ilişkilerin eski dönemlere dayanmasına rağmen İran İslam devriminin zaferinden sonra iki ülke arasında yeni bir ilişki ve işbirliği dönemi başladı. Bölgede ve dünyada iki etkili güç olan İran ve Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi ikili ve çok taraflı her alanda ilişkilerini yeniden tanımladılar. Buna göre İran-Çin ilişkileri her iki tarafın da çıkarlarını garanti ediyor.
Çin her zaman İran'ın nükleer anlaşmasını desteklediği ve Amerika hükümetini İran'a karşı tek taraflı yaptırımları ön şartsız kaldırma çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti, Hong Kong, Tayvan ve Xinjiang gibi meselelerde Çin'in iç işlerini, Batı müdahalesini defalarca kınadı ve bu meseleleri Çin'in iç işlerinin bir parçası olarak nitelendirdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Ocak 2016'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede, başta Amerika olmak üzere bazı ülkelerin sultacı politikalarına dikkat çekerek şu vurguda bulundu. Bu durum, bağımsız devletlerin birbiriyle daha fazla işbirliği arayışına girmesine neden oldu ve İran ile Çin arasında 25 yıllık stratejik ilişkiler için anlaşması da bu çerçevede gerçekleşti. Her iki tarafında ciddi takibiyle anlaşmaların uygulanma aşamasına geçilmesi gerekiyor. İran ve Çin'in Amerika'nın bölgedeki tek taraflı eylemlerini muhalefette dahil olmak üzere birçok siyasi ve güvenlik konusundaki ortak tutumlarına ek olarak ticari ve ekonomik ilişkiler hem İran hem de Çin için önemlidir. Çin hem kara hem deniz yollarını içeren onlarca ülkede bir kuşak bir yol projesine büyük yatırımlar yapıyor. İran, Çin'in bu yatırım planının uygulanması için ana odaklardan biri ve aslında Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi yapmaktadır. İran, büyük petrol ve gaz kaynakları nedeniyle her zaman Çin'in enerji ihtiyacının ana tedarikçilerinden biri olmuştur. Bu durum ise altyapı projelerinde ikili işbirliğini artırmak için önemli bir avantaj olarak değerlendirilmelidir. Açıkçası uluslararası gelişmeler, özellikle Asya'daki ekonomik büyümenin artması ve İran gibi ülkelerin doğuya bakma politikası, bu kıtanın önümüzdeki 10 yıllarda en önemli yatırım merkezi olacağını gösteriyor. Buna göre İranlı ve Çinli yetkililer, iki ülke arasındaki ilişkilerin devam ettirilmesi ve genişletilmesi gereğini her zaman vurguladılar. İran ve Çin Dışişleri Bakanları arasında Cuma günü yapılan görüşmeler ve 25 yıllık kapsamlı işbirliği belgesinin uygulanmasına vurgu da bu bağlamda değerlendirilebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çelişkili açıklamaları etrafında. Bakü hükümet yetkilileri özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan ile anlaşma konusunda çelişkili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ermenistan'ı Batı'ya uyuşturucu ihraç etmekle suçladığı bir sırada esir takası konusunda Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının hükümlerinin uygulanmasına vurgu yapıyor. Çelişkili ifadelerin bir siyasi yetkilinin yanlışlıklarından kaynaklandığına şüphe yoktur. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu Konferansı'nda yakın zamanda yaptığı bir konuşmada şunları söyledi. Bakü, Dağlı Karabağ Savaşı'nda tutuklanan tüm savaş esirlerini Erivan hükümetine teslim etti ve karşılığında Ermenistan'da Azerbaycan Cumhuriyeti esirlerini teslim etti. Daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilat AGİT Minsk grubu Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ı birebir bir planın parçası olarak tüm savaş esirlerini serbest bırakmaya çağırdı. Ancak Minsk grubu liderlerinin talebi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın her gün Azerbaycan halkının ve vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye attığını ve mayınlı araziler hakkında bilgi vermeyi reddettiğini belirten bir açıklama yaptı. Aslında Bakü hükümeti Ermeni esirlerin iadesini Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına düşünen mayınların haritasını erişim şartına bağladı. Ancak görünüşe göre temelde mayın haritaları diye bir şeyin olmadığı ve bu konuda da Azeri yetkililerin yabancı komplolara maruz kaldıkları görüldü. Uluslararası toplantılarda ve çevrelerde yüz binlerce Azeri mültecinin Dağlı Karabağ'a geri dönmesini önceliği olarak belirlediğini ve bu durumun Karabağ sorununun sona erdirilmesinde öncelikli husus olduğunu belirten İlham Aliyev, barış anlaşmasının imzalanması üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala kimsenin evine barkına dönmesine izin vermemiştir. Doğal olarak Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin önemli ve yapısal kararlarına bazı yabancıların müdahaleleri Bakü için birçok sorun yarattı ve gelecekte bu sorunların yoğunlaşacağı ve bu sorunların daha da artacağı söylenebilir. Bu durum ise Azerbaycan Cumhuriyeti'ni zor durumda bırakmaktadır.
Bu hususta Ermeni bir uzman olan Aleksandr Eskenderyan şunları söyledi. Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan ile Dağlı Karabağ'ın ele geçirilmesi konusundaki ortak politikaları başarısız oldu. Bu arada Dağlı Karabağ sorunu henüz çözülmedi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgedeki durum üzerinde hiçbir kontrolü yok. Dağlı Karabağ'ın 3000 km² alanı Ermenistan'ın elinde. İlham Aliyev iki gün önce Ermenistan'ı İran'ın katılımıyla Batı'ya geniş çaplı uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlamıştı. Doğal olarak İran ve Ermeni makamları tarafından reddedilen asılsız suçlamaların Azerbaycan makamları tarafından yönlendirilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın efendilerini, İsrail rejimi ve Amerika'nın ve bazı yabancı hükümetleri ve İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerine karşı olanlara nasıl hizmet yapmak istediğini göstermektedir. Bu bağlamda İlham Aliyev bu hizmeti yapmak için yalan dolan iddiaları dile getirmektedir. İki gün önce İlham Aliyev ülkesinin İran ile ilişkilerinin genişletilmesi çağrısında bulunurken, şimdi ise sürekli olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarına aykırı olan yanlış açıklamalarda bulundu. Bu şartlar altında Siyonist rejimin İran'a karşı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yalan beyanlar ve suçlamalar dikte ettiğinde şüphe yoktur. Sonuç olarak İlham Aliyev hükümetinin bir yandan yabancı hükümetlerin Kafkasya bölgesindeki politikalarını uygulamalarına yardımcı olmak zorunda olduğu, diğer yandan da Ermenistan ile olan ihtilafı sona erdirmeye çalıştığı söylenebilir. Bu politikaların uygulanması sonucunda Azeri makamları sürekli olarak çelişkili ve yanlış açıklamalar yapmak zorunda kalmışlardır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 25 Mehr 1400, Hicri Kameri 10 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 17 Ekim 2021 Pazar. ...1471 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Rebiülevvel hicretten önce 28 yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice selamullah aleyha ile evlendi. Şerefli ve imanlı olup cahiliye döneminde Tahire lakabını alan Hazreti Hatice selamullah aleyha İslam peygamberiyle evlendikten sonra tüm yaşamı boyunca o hazret ile birlikte hareket ediyordu. Hazreti Hatice İslam peygamberinin risaletine iman getiren ilk kadındı ve tüm gücüyle Allah'ın dinine yardım etmeye çalıştı. Hazreti Hatice kendi döneminin en zengin ve önde gelen kadınlarından sayılırdı ve tüm serveti ve mali imkanlarını Allah'ın dinini yaymak için İslam peygamberine adadı. ...1488 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Rebiülevvel hicretten önce 45 yılında İslam peygamberinin değerli ceddi Hazreti Abdülmuttalip Kutsal Mekke kentinde vefat etti. ...82 yıl önce bugün Hicri Şems 25 Mehr 1318'de İranlı şair ve gazeteci ve Rıza Han'ın müstebit hükümetine muhalif olan Muhammed Farruh-ı Yezdi hapisteyken katledildi. 15 yaşındayken eleştirel şiirler söylemesinden dolayı okuldan ihraç edilen Farruhi Meşrutan'ın ilk dönemlerinde özgürlükçülere katıldı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems 25 Mehr 1365'te İranlı ünlü çağdaş araştırmacı ve mütercim Üstad Hüseyin Havid Cem 59 yaşında vefat etti. Yüksek eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Meşhed Üniversitesi'nde edebiyat dalında ders vermeye başladı ve ardından Tahran'da yine ders verme işini sürdürdü. Bu ünlü araştırmacıdan günümüzde araştırma, tahsih ve tercüme konularında 30'dan fazla kitap geriye kalmıştır ki İmam Muhammed Gazali'nin Kimya-i Saadet adlı kitabı ve Hakaikul Ahbar Nasiri adlı kitabın tercümesine değinebiliriz. ...48 yıl önce bugün 17 Ekim 1973'te petrol ihraç eden Arap ülkeleri Amerika, İngiltere ve soykırımcı rejim İsrail'e petrol satan firmalara karşı petrol yaptırımı uygulamaya başladı. Zira Amerika ve İngiltere soykırımcı rejim İsrail'i Suriye ve Mısır'la 6 Ekim'den itibaren başlayan savaşta geniş ölçüde destekliyorlardı. OPEC toplantısında petrol fiyatının arttığına dair kararın alınmasından bir gün sonra Arap ülkeleri Amerika, İngiltere ve İsrail'e karşı petrol yaptırım kararını aldı ve böylece petrol fiyatı artmaya başladı. Petrol fiyatının hızlı bir şekilde artması batılı ülkeler için sürpriz sayıldı. Arap ülkelerinin bazı batılı devletlere petrol ambargosu uygulamaları, petrol üreten İslam ülkelerinin batının soykırımcı İsrail rejimini desteklemesine karşı elinde bir koz olarak kullanma imtiyazına sahip olduğunu gösterdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Konkordatalar tekrar satışta.
Yeni Asya.
Hukukta ve sefalette tepe taklak.
Star.
Türkiye tercih ettiler Avrupa Birliği ülkesi ile yeni savunma işbirliği.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Yusuf Ziya Cömert, 15 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde "Parlamenter Sistem iyi bir seçim vaadi mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik geçerli işler iyi gitmiyor. Yargı bağımsızlığıyla, hukukla, adaletle ilgili sorunlar eksilmedi, arttı. Eksilmesi beklenmiyordu muhtemelen. Çünkü Türkiye henüz fiili başkanlık dönemindeyken sistem siyasi otorite lehine dönüşmeye başlamıştı. Ekonomi de düzelmedi. Nisan Mart'tan iyi olacağına tersi oldu diyen yazar. Yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Enflasyonumuz piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığı halde kendisi negatif bir piyasa gerçeğine dönüşen enflasyon faiz döviz bağlantısı teorisi sebebiyle tırmanmaya devam ediyor. Ancak TÜİK yöntemleriyle kağıt üzerinde yavaşlatılabiliyor. Dolar lobisi gibi çalışan teori Türk lirasını aşağı çektikçe çekiyor. Bunlar rakamlarla, grafiklerle ifade edilebilen gerçekler. Yoksulluk, geçim sıkıntısı gibi gerçekleri siyasetçiler anlamadan da tarif etmekten de çok uzak. Çünkü sıkıntıyı hissetmiyorlar. Dinlendiklerinde bile inanmıyorlar. Yolsuzluk var mı ülkemizde? Konuşulmadığında, tartışılmadığına göre yok. Ya da var ama kimsenin konuşamadığı bir dokunulmaz alan olarak muhafaza ediliyor. Bir tek Sedat Peker konuştu, onu da bir yolunu bulup susturdular. Haklar, özgürlükler, demokrasi ne durumda? Bazı alanlarda bir ilerlemeden söz edilebilir. Bazı derken aklıma devletin başörtüsü konusundaki yasaklayıcı tavrını düzeltmesi geldi. Ama ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü gibi konularda geri gittiğimiz aşikar. Bu sorunlar bizdeki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karakteriyle irtibatlandırılabilir. Karar alma süreçlerinde bir kişi var ya da görevi o bir kişiyi tasdik etmek olan birkaç kişi daha. Bir açıdan bu bir kolaylık gibi görünüyor. Karar alma süreçleri kısalmış oluyor. Öte yandan aynı karakter Merkez Bankası'nın başına gelenlerinin bize çok açık bir biçimde öğrettiği gibi sistemin yanlış karar üretme yüzdesini arttırıyor. Sistemin talimatsız işlememesi ve bürokrasinin siyasetin kapasitesinin sorunların çözümüne iştirak edememesi ayrı bir sorun. Öyleyse parlamenter demokrasiye geçelim. Bu sorunlar bitsin. Biter mi? Bazı sorunlar bitebilir ama başka bazı sorular çıkabilir. İnşa edeceğin parlamenter sistemin kalitesine bağlı, bir de sistemi tatbik edecek olan heyetin yapısına ve insicamına. Muhalefet parlamenter demokratik sisteme odaklanmış görünüyor. 6 siyasi parti zaman zaman bir araya gelerek parlamenter sistemin nasıl olması gerektiğini müzakere ediyor. Müzakerenin ayrıntılarını bilmiyoruz, belki takvimde konuşuyorlardır. Bu mesai lüzumludur. Evvela doğru bir parlamenter sistem tasarımı için, sonra da eğer iktidara gelirlerse çok ihtiyaç duyacakları insicamın ön çalışması olarak. Peki parlamenter demokrasi ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem bir seçim vaadi olarak nasıldır? İlk aklıma geleni söyleyeyim. Fena değildir. Ama bir vaatte seçim geçmez. Sorunlar ortada, açık ve acil. Her sorunun hangi sistemde olursak olalım ayrı ayrı çözümleri var. iktidara talip olduğunuza göre o çözümleri biliyor olmalısınız. Ayrıca o çözümleri uygulayacak bilgiye, birikime, iradeye sahip olmalısınız.
Kazım Güleç 115 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde seçim sürecine girerken başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Görünen o ki iktidar blokunun onca öfkeli tepki ve reddiyelerine rağmen Türkiye seçim sürecine girmiş durumda. Böyle bir atmosferde artık her şey seçime endeksli olarak şekillenecek. Konuşmalar, söylemler, mesajlar, tartışmalar, uygulamalar, politikalar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Biz yaklaşık 1,5 yıl öncesinden itibaren erken seçim ihtiyacını seslendirdik. O zaman bu konu kimsenin gündeminde değildi. Ama sonraki süreçte durum değişmeye başladı. Ana muhalefet başta olmak üzere partilerin bu yönde vurgusu giderek artan ve güçlenen mesajlar verme noktasına geldiler. Bu mesajlar toplumda da merkez buldu ve başlangıçta %30'lar seviyesinde olan erken seçim talebi bugün %60'ları aştı. İktidar medyasının milletin gündemi seçim değil geçim söylemi dahi netice itibariyle geçim içinde seçim şart kanaatinin güçlenmesine ve pekişmesine hizmet etti. Çünkü tek adam rejiminin her alanda olduğu gibi ekonomide de uyguladığı ayrımcı, kayırmacı, keyfi, sorumsuz ve halktan kopuk politikalar geniş kesimleri mağdur etti. Habire tırmanan enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik milyonları canından bezdirdi. Tek taraflı propaganda ve beyin yıkımlar ile estirilen baskı ve terör havasının da etkisiyle duyarsız kalınan hukuksuzluklar ve yol açtıkları mağduriyetler, kanun hükmündeki kararnamelerin durumu, hukuksuz yargılama ve mahkumiyetlerin doğurduğu hak ihlalleri, vicdanları isyan ettiren uygulamalar artık konuşulur hale geldi. Onun için önümüzdeki seçime böyle bir gündem birikmesi ve yığılmasıyla gidiyoruz. İşaretler tek adam rejimiyle çok daha ağırlaştırıldı. Bu tablonun sorumlusu olan iktidarın sandıktan seçmenden esaslı bir şamar yiyeceğini haber veriyor. 31 Mart ve 23 Haziran'da Ankara ve İstanbul'dan vuran dip dalga, ülkenin tümünde hissedilecek yeni bir siyasi deprem ve tsunami için seçimi bekliyor. Kuvvetle muhtemel ki iktidar gitmemek için elindeki bütün kozları sonuna kadar kullanacak. Devlet gücü ve imkanları, seçim rüşvetleri, göstermelik tavizler, yeni baskı, tehdit ve korkutma politikaları, algı operasyonları, sınır ötesi harekatlar, sandık oyunları. Bunlara karşı hiçbirine itibar etmeyip papuç bırakmayan, demokrasi ve adaletten taviz vermeyen çok sağlam bir güç birliği şart.
İsfender Korkmaz 15 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde gidişat iyi değil başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı. Muhtemelen görevden alınanlar faiz gerçeğini daha iyi biliyorlardı ve eksi reel faiz hedefinin kur artışları yaratacağını ve kur artışlarının da tüm makro dengeleri bozacağını savunuyorlardı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merkez Bankası da iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı. Muhtemelen görevden alınanlar faiz gerçeğini daha iyi biliyorlardı ve eksi reel faiz hedefinin kur artışları yaratacağını ve kur artışlarının da tüm makro dengeleri bozacağını savunuyorlardı. Türkiye faiz sıkıntısı nedeniyle bugünkü enflasyon, döviz sorunu ve dış borçlarda temerrüt riskini yaşıyor. Bundan sonra da devam edeceği anlaşılıyor. Öte yandan rekabetçi kurda sağlayamadık çünkü temel sorun üretimde ithal girdi oranının yüksek olmasıdır. O zaman bu kadar yüksek maliyetine rağmen kur artışının yolunu açmanın altında başka nedenler varmış gibi bir algı ortaya çıkıyor. Kırılganlık ve güven sorunu artıyor. Netice olarak bugün ekonomik istikrar sorunu için en büyük tehdit faiz takıntısıdır. Faiz sorunu devam edeceğine benziyor ve Türkiye'yi derin bir kriz bekliyor. Son 5 yıldan öncesinden Türkiye'de ekonomik krizler oldu, siyasi krizler oldu ancak bugün hayatın her alanında çoklu kriz yaşıyoruz. Demokrasi, hukuk, dış politika, siyaset alanlarındaki krizler de ekonomik istikrarı bozuyor. Her alanda sorun olduğunu uluslararası sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği, OECD, IMF yıllık raporlarında açıklıyor. Ama aynı zamanda toplum da gidişattan memnun değil. Geldiğimiz noktada yerli ve yabancı sermaye güven duymuyor ve yatırım yapmıyor. Üstelik de yerli sermaye ve yetişmiş beyinler dışarıya gidiyor. Bu işe dur demezsek gerçekten gidişat kötü ve hepimiz sıkıntı yaşayacağız. Krizlerde devlet iflas etmez ve fakat halk sürünür.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Azerbaycan'a desteklerine kısa bir bakış.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuğu günden bu yana bu ülkeye verdiği destekleri gözden geçirdiğimiz sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Konuyla ilgili programımızı dinliyorsunuz.
Tahran ve Bakü arasında sürekli gelişme kaydeden ilişkiler, özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti 2. Karabağ Savaşı'nı kazanması ve korsan rejim İsrail'in müdahaleleri yüzünden birdenbire yön değiştirmeye ve husumet noktasına doğru ilerlemeye başladı. Gerçekte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen 27 Eylül'de 2. Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman milleti ve devletinin baş düşmanıymış gibi göstermeye çalışmasından sonra, İki ülke arasındaki ilişkiler hızla bozulmaya başladı.
Oysa iki Müslüman ve komşu ülkenin geçmişte ilişkilerine bakıldığında
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin teknik ve teknolojik ilerlemesi ve hatta 2. Karabağ Savaşı'nda zafer kazanmasında rolünü ve konumunu açıkça görmek mümkün. Ancak ne var ki Siyonist rejim İsrail'e Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran ile ilişkileri konusunda karar alma izni verilmesi, eli kanlı ırkçı İsrail rejimine iki Müslüman ve komşu ülke arasına husumet ve düşmanlık zeminini oluşturarak körüklemesine fırsat sağladı.
Oysa bundan bir ay öncesine kadar Tahran ve Bakü yönetimleri ikili ve bölgesel ilişkilerini geliştirmek için plan yapıyor ve aralarındaki işbirliğini takviye etmek ve bu yolda var olan tüm engelleri kaldırmak için çaba harcıyordu. Ancak ne var ki son günlerde Bakü yönetimi İran'a yönelik mesnetsiz suçlamaları ileri sürmeye ve gerginliği tırmandırmaya başladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ecnebi odaklardan beslenen medya organlarının İran ve İslam karşıtı propagandalarında dikkat çeken önemli bir nokta ise İran'ın son 30 yılda Bakü'de iş başına gelen hükümetleri ve Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkına yaptığı tüm yardımların ve desteklerin yok sayılması için çaba harcanmasıdır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin son 30 yılda yani Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığa kavuştuğu günden bu yana hiçbir mali, iktisadi, askeri, siyasi ve kültür çıkar gözetmeksizin bu ülkeye sınırsız destek vermesine rağmen Bakü'de ecnebi odaklara bağımlı medya organları Siyonist İsrail diplomatlarının talimatı üzerine bölge kamuoyunu İran konusunda kandırmanın yanı sıra iki komşu ülkenin ilişkilerini mümkün mertebe tahrip etmeye çalışıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 27 Nisan 2021'de ülkesinin kurtarılan sınır bölgesine yaptığı ziyareti sırasında ilk kez İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarından dostluk sınırı şeklinde söz etmesinin üzerinden 6 aydan daha az bir süre geçiyor. Aliyev son aylarda verdiği mülakatlarda ve özellikle İranlı yetkililerle görüşmesinde birçok kez iki komşu ülkenin sınırlarından dostluk sınır şeklinde söz etti. Yine Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Karabağ bölgesinin mülkiyet hakkı üzerine gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı'nda da bundan önce işgale uğrayan iki ülke arasında 132 kilometrelik bir bölge tamamen bu toprakların esas sahiplerine iade edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu bölgeleri ziyaret ettiği sırada 2. Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra ortak sınırların takviye edilmesi için yapılan çalışmalara işaretle şöyle dedi: "Bizim İran'la ortak sınırlarımız dostluk sınırlarıdır ve bu sınırları korumak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından özel öneme sahiptir." Aliyev ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti başka güzergahlarda da İran İslam Cumhuriyeti ile ortak sınırı olduğunu belirterek bu sınır kapıları dostluk ve işbirliği sınır kapılarıdır ve her iki ülkenin vatandaşları bu sınır kapılarını kullanarak meziyetlerinden yararlanmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesinin İran ile ortak sınır bölgelerinin kurtarılmasına ilişkin mesajına gösterdiği tepkide iki komşu ülkenin ortak sınırları her daim dostluk, barış ve güvenlik sınırları olarak kalacağını belirtti. Musevi Twitter hesabında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben şöyle yazdı: "Yaklaşık 760 kilometre uzunluğunda olan İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ortak sınırlar her daim dostluk, barış ve güvenlik sınırları olarak hiçbir ecnebi gücün ve kötülerin müdahalesi olmaksızın iki komşu ülkenin milletleri için kalacaktır."
Ancak Nisan ayında yapılan tüm bu olumlu ve yapıcı açıklamalara rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçen ay birden İran karşıtı bir tutum sergilemeye başladı. Gerçekte Cumhurbaşkanı Aliyev'in korsan rejim İsrail'den etkilenmesi Siyonist rejim diplomatlarına Bakü medyasından İran karşıtı propaganda yapmaya fırsat sağlamanın yanında Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının İran'ı tehdit etmeye kalkışmalarına da sebebiyet verdi. Nitekim son günlerde Bakü'de ecnebi odaklardan beslenen medya organları bir dizi yalan ve uydurma senaryoların üzerinden Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkını İran'a karşı kötümser yapmayı gündemlerine aldı.
Gerçi Bakü'de ecnebi odaklara bağlı medya organları şartları uygun görüp türlü şekillerde İran karşıtı yalan ve mesnetsiz suçlamaları yöneltmeye başladı. Ancak bu konu aynı zamanda Azeri aydınların ve kanaat önderlerinin tepkisine neden oldu ve bazıları İlham Aliyev yönetimini uyarmaya başladı. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti Cuma Cemiyeti lideri ve bu ülkenin seçkin siyaset meseleleri uzmanı Hacı Ilkar İbrahimoğlu şöyle dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti rakip güçlerin ve aralarında hesaplaşmak isteyenlerin çatışması alanına dönüşmemeli. Bu güçler ihtilaflarını Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına taşımamalı.
Gerçekte Azeri uzmanlar ve kanaat önderleri bu tür açıklamaları ve uyarılarıyla İlham Aliyev yönetimini korsan İsrail'e İran karşıtı planlarını Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları üzerinden uygulamasına ve Bakü medyasında İran karşıtı propaganda yapmasına müsaade etme konusunda uyarmaya çalışmıştır. Gerçi başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere Bakü yetkilileri Siyonist rejimini Azerbaycan topraklarında varlığını tekzip etti. Ancak bazı gelişmeler Siyonistlerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında varlığının çok belirgin olduğunu gösteriyor. Siyonist rejimin yaklaşık 20 yıldır Bakü medyası üzerinden yürüttüğü İran karşıtı propagandalar, bu rejimin İran ve İslam dünyasına karşı savaşlarda yenilgiyi kabul ettiğini ve bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti'nden İran'a darbe vurmak üzere son üs şeklinde yararlanmak istediğini gösteriyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve devletine yardımlarına gelince, İran'ın Aras'ın kuzeyinde yer alan bu devlete ve bu millete yardımları, Bakü yetkilileri sürekli bu yardımlardan ötürü İran'a teşekkür edecek kadar göz kamaştırıcı olduğu belirtilmelidir. Geçen yılın Ekim ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in askeri işlerden sorumlu kurmayı General Muharrem Aliyev, İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü yönetimini desteklerinden ötürü İran'a teşekkür etti. General Muharrem Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin siya.az haber sitesine verdiği özel mülakatta, İran İslam Cumhuriyeti sadece bir komşu değil, aynı zamanda Müslüman bir ülke olduğunu belirterek, Bakü yönetimi Tahran'ı Nahçıvan kuşatması sırasında desteklerini de unutmadığını vurguladı.
Bu açıklamadan bir gün önce de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin CNN Türk Haber kanalına verdiği demeçte İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ münakaşasında tutumunun adilce bir tutum olduğunu belirtmişti. Bundan başka Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geçen yılın Ekim ayında da Karabağ'da Aras Irmağı kıyısında İran İslam Cumhuriyeti ile ortak sınır bölgelerinde 21 köy Ermeni güçlerin işgalinden kurtarıldığını ilan ettiği Twitter mesajında şu ifadeyi kullanmıştı. Zengilan ilçesinin Akbend köyünün kurtuluşuyla birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ortak sınırların kontrolü tamamen sağlanmış olduğu bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran halkını tebrik ediyorum.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tüm bu yapıcı açıklamalarına karşın eli kanlı Siyonist İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nde varlığı ve müdahaleleri Aliyev'in İran'a karşı tutumundan tamamen çark etmesine yol açtı. Aliyev'in tutum değişikliği üzerine Bakü'de ecnebi odaklara bağlı medya organları da hemen harekete geçerek iki komşu ve Müslüman ülkenin ilişkilerini tahrip etmek için yoğun kampanyalar yürütmeye başladı. Söz konusu medya organları siyaset meseleleri uzmanı adını verdikleri bazılarını kullanarak 2. Karabağ Savaşı'nda yaşanan gelişmeleri ve gerçekleri tamamen tersine çevirerek Azerbaycan Cumhuriyeti kamuoyuna yutturuyor. Bu medya organları gerçek dışı yalan dolan haberlerinin doğuracağı sonuçları düşünmeksizin işi hatta İran'ı 2. Karabağ Savaşı'na Ermenistan'ın müttefiki ilan edecek noktaya kadar ilerletiyor.
Her halükarda kuşkusuz bir ülkeyi ve medya organlarını ecnebi bir rejime emanet etmek ev sahibi ülke için asla hayırlı olmayacağı kesindir. Nitekim İslam İnkılap lideri Ayetullah Hameni geçenlerde bazı komşu ülkelere ecnebi güçlere dayanmak onların güvenliğini temin edemeyeceğini hatırlattı. Başta Ayetullah Hameni olmak üzere Tahran yönetiminin sürekli vurgulamalarına rağmen görünen o ki Bakü yetkilileri çocuksu davranışların yanı sıra inatçı bir şekilde sürekli İsrail ve Türkiye'ye dayanmaya vurgu yapıyor ve bundan olumlu bir nokta şeklinde söz ediyor.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuğu günden bu yana bu ülkeye verdiği destekleri gözden geçirdiğimiz sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir adresine görüş ve isteklerinizi gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
İhsan Altay isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Zaman hızla akarken ne varsa terkisine alıp götürdü. Her şey değişti. İnsanın, toprağın, havanın, suyun ve hayatımız için elzem olan ürünlerin fıtratı bozuldu. Kendinden, öz varlığından uzaklaşan insan ruhsal boşluğa düştü ve kaos dolu bir hayatın içine sürüklendi. Her şey Eskilerde kalmıştı, artık ne yüreği erdem yüklü insanlar vardı ne de her zerresi bin bir hikmetle dolu olan toprak ve içinde barındırdıkları, içinde ağaçları, meyvesi, buğdayı, suyu, taşı ve madenleri barındıran toprak geniş bir aile gibiydi ve ailenin düzeni yerle bir edildi. Toprak tahrip edilince bu durumdan üzerinde barındırdığı bütün canlılar da etkilendi ve türlü türlü hastalıklar ortaya çıktı. İnsanlar organik ürünler adı altında piyasaya sürülen yiyeceklere büyük paralar harcayarak yeme alışkanlıklarını değiştirmeye ve hastalıklara karşı önlem almaya çalıştılar. Ama gerçekten bu ürünler organik miydi? Toprağın tahlili yapılmış mıydı? Ürünlerin gelişim sürecinde hangi tür gübre ve ilaç kullanılmıştı? Nitekim organik olması için toprağın bir süre dinlenmiş ve ilaçlanmamış olması gerekirdi. Bu kadar kirliliğin ve ilaçlamanın olduğu bir ortamda organik ürün yetiştirmek mümkün müydü? Gerçekten insan hayıflanıyor böyle şeyleri.
Tabii ki.
Duyduğunda çevremizde organik diye bir şeyler kalmadı maalesef.
Ve bu direkt hepimizin sağlığını tehlikeye atıyor. Genetiğiyle oynanmış ürünler çevremizde o kadar bol ki İhsan Bey'in dediği gibi insan öyle organik diye yazılan her şeye üstüne adeta saldırıyor ve bu onun gerçekten de organik olup olmadığı da bilmiyor. Çünkü
belli değil ki.
Dediği gibi işte şey. Ekilen arsa, tarla nasıl bir şey? Ekilen tohum acaba genetiğiyle oynanmış mı, oynanmış mı?
Tohum
kimse bilmiyor.
Ki oynanırsa o maalesef daha başka bir şey. Çok çetrefil yani, kolay bir şekilde anlaşılır bir şey değil.
Etkisini nesiller boyunca gösterecek bu olay. İzin verirseniz ben İhsan Bey'in mektubunu ben devam edeyim. İhsan Bey şöyle devam ediyor. Gıda uzmanları ise mevsiminde üretilmeyen ürünlere dikkat çekiyor ve ürünün soluk ve çelimsiz görünmesinin organik olacağı anlamına gelmediğini ifade ediyorlar. Fakat insanlar genetiği bozulmuş ürünlerden o kadar tiksinti duyar hale geldi ki organik ibaresini gördükleri her şeye abanıp bu ürünleri bilinçsizce tüketmeye başladılar. Kent hayatı çekilmez hale gelince fertler küçük yerleşim birimlerine taşınıp tükettikleri ürünleri bahçelerinde yetiştirmeye çalıştılar. Ancak sorumsuzca yapılan tohum anlaşmaları ve yerli tohumun dışlanması sonucunda geçim kaynağımız, en büyük servetimiz olan ata tohumu tedavülden kalkmış, organik ürünlere ulaşma şansımız kalmamıştı. Genetiği bozulmuş tohumlar ve bu tohumlardan elde edilen ürünler soframıza konarken kimse bize fikrimizi sormamıştı ve şimdi o hataların bedelini biz ödüyoruz. İhsan Bey, katılıyorum, sadece biz ödemiyoruz, hatta çocuklarımız ve torunlarımız bile bunları ödeyecekler maalesef.
Evet, maalesef öyledir, maalesef.
İhsan Bey teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Hakan Vural isimli dinleyicimiz şunları bizimle paylaşıyor. Bu sabah bir arkadaşım aradı ve kapalı havalarda neşesini kaybedip karamsarlığa kapıldığını ve bu durumun bütün hayatını etkilediğini ifade etti. Soğuk hava, karanlık ve loş renkler nedense iç dünyamızda olumsuz çağrışımlar yapıyor ve neşemizi alıp götürüyor. Çünkü mevsimlerin getirdiği değişimlere olumsuz anlamlar yüklüyor ve ruhen etkileniyoruz. Depresyon kişinin yaşadığı olaya verdiği anlamla yakinen ilgili bir sorundur. Bir kişi için uzak bir mekana taşınmak, yeni insanlarla ve yeni ortamlarla tanışmak anlamına gelirken, diğeri için sevilen kişilerden ayrı kalmak ve hasret olarak görülebilir. Yaprakları dökülen ağaca baktığımızda o çıplak dalların baharda yeniden yeşilleneceğini düşünür ve her zerrede binlerce hikmetin gizli olduğunu idrak edebilirseniz, karamsarlığa kapılmaz ve nişanınızı kaybetmezsiniz. Fakat havaların kararmasını, sararan yapraklar ve loş bir renge bürünen gökyüzünü olumsuz hatıralarında ilişkilendirip yasa dönüştürürseniz sadece huzurunuzu değil umutlarınızı da kaybedersiniz. Çok önemli bir noktaya işaret ediyor Hakan Vural. Özellikle sonbahar mevsiminde, yani bir anda bakıyorsun gündüz, yani gündüzler hemen kısalıyor, gece vakti saat 5'ten itibaren başlıyor. Karanlık normalde çekiyor. Saat 5'te 6'da dinlenmek için biraz uyuyan insanlar kalktığında bakıyor ki karanlık çökmüş üzerlerine. Yani o çok olumsuz bir etki bırakıyor insanların üzerinde. Yani herkes bunu fark etmiştir herhalde hayatında.
Birçoklarımız zaten Hakan Bey'in dediği gibi de o işte sonbaharda veya günlerin kısaldığı zaman da öyle bir bunalıma giriyoruz. Genelde evet. Ben görüyorum çevremde birçok insan, aman yine sonbahar geldi, ay kış gelecek, ay nasıl bitecek, nasıl çekeceğiz falan evet. diye hayıflanıyorlar ve ne bileyim doğaya itiraz mı ediyorlar bilmiyorum. Gerçi kendilerine o şeye uyum sağlamaları gerekiyor.
Bence
ki.
Bence uyum sağlaması lazım. Mesela evet. diyelim arkadaşlarla sık sık görüşebilirler. Zaten normalde işten eve dönen insanlar saat 3'te 4'te belki biraz dinlenirlerdi, biraz uyuyorlardı. Ama kalktıklarında yine de güneş vardı. Bu sefer kalktığında karanlığı görüyor. Yani o irkilme durumu, bunalıma girme durumu gündüzden geceye kayma zamanı daha çok oluyor. Onu evet. farklı bir şekilde değerlendirme mümkün olabilir. Bu mevsimde belki o yaşam tarzında birazcık değişiklik yapmak daha iyi faydalanabilme imkanı sağlayabilir. Yani gece için daha fazla zaman ayırmak, gece kültürünü de aile içinde, sık sık dışarıda değil, aile içinde de film seyretmek, sık sık arkadaşlarla görüşmek, öyle bir durumlarla atlatılabilir.
Bir şekilde
bence.
Değerlendirmek gerekiyor. O çünkü saatler zaten değişmiyor. Sadece evet. karanlık ve aydınlık süresi değişiyor.
Mümkün.
Hakan Bey şöyle devam ediyor mektubuna. Mutluluğumuzun ya da mutsuzluğumuzun sebebi olaylara verdiğimiz anlamlarda saklıdır. Zihnimizin arşivine gidip bu anlamları değiştirmedikçe hayatla kurduğumuz bağı sağlıklı bir zemine oturma şansımız olmayacaktır. Nitekim güneşin yerini loş renkli bulutlara bırakıp gitmesini bir kişi zenginlik olarak görüp tefekküre dalarken, diğeri bu görüntüyü ölümle ya da yalnızlıkla ilişkilendirerek karamsarlığa kapılabiliyor. Kişinin içinde bulunduğu bu ruh halinden kurtulabilmesi için evvela olaylara verdiği negatif anlamları değiştirmesi ve bunu rutin hale getirmesi gerekir. Sonbaharda dökülen yapraklar, kışa hazırlanan toprak ve canlılar bir değişimin işaretidir ve hayatta hiçbir şey statik değildir. 10 yıl önce yerinde bıraktığınız o ağaç aynı ağaç değildir. O çocuk da aynı çocuk değildir. Doğanlar büyür, büyüyenler yaşlanır, yaşlananlar sessizce veda ederler ve varlık alemi akışını kesintisiz olarak sürdürür. Bizler hayatın hem öğrencisi hem de öğretmenleriyiz. Dolayısıyla olayların olumlu yanlarını görebilmeli ve pozitif anlamlar yüklemeye bilmeliyiz. Aksi takdirde günümüze ilişen her şeyden bir dram çıkarabilir ve neşemizi toprağa gömebiliriz.
Evet.
Hakan Bey de çok teşekkür ediyor ve güzel mektuplarını, devamını diliyoruz.
Sıradaki mektup Aslı Onur isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Bu sıralar kamuoyunda sıkça yer alan bazı üst düzey kamu yöneticilerinin birden fazla maaş almaları kamu vicdanını oldukça rahatsız etmiştir. Bu milletin hakkını kimseye yedirmemekle yükümlü olanların elbette olup bitenden haberi vardır. Uzun pazarlıklar sonucu memura verilen yarım puanlık zamda dahi milletimin parası diyenlerin bu duruma kayıtsız kalmaları da ayrı bir garabet olsa gerek. Eskiden bürokraside yolsuzluk yapıldığı, rüşvet alındığı ve işlerin tıkandığı konuşulurdu. Şimdi gayrimeşru kazanç yöntemi değişti. Evet, Aslı Hanım önemli bir konuya değinmiştir. Uzun bir mektup ama maalesef programımızın sonuna yaklaşıyoruz.
Evet, galiba süremiz çok az.
Aslı Hanım'a bu mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için Çift 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız Çift 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-67-67 Tahran İran adresine kullanabilir.
Parsi'de yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Leyla Tanrıkulu, Ali Aktaş ve Mahmut Koç isimli dinleyicilerimize geçen hafta bizlere gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İki ülke arasında 5. tur siyasi görüşmeler için Tahran'da bulunan Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek görüş tatilinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından Avrupa'nın herhangi bir girişimde bulunmadığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Aden Körfezi'nde deniz korsanlarının İran petrol tankerlerine saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu. Dünya Ehlibeyt Kurultayı Genel Sekreteri, Lübnan dini merkezleriyle işbirliğini geliştirmenin kurultayın en önemli çalışmalarından olduğunu belirtti. Terör mağdurlarını savunma derneği yaptığı açıklamada terörizmin yıllardan beri sultan düzenin çıkarlarını yayma ve koruma doğrultusunda rol alırken hiçbir din ve mezheple ilgili olmadığının altını çizdi. Afganistan Şii Alimler Konseyi yayınladığı bildiriyle Afganistan halkı güvenliğinin sağlanması için ciddi önlemlerin alınmasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın başkenti havalimanının kontrol ve idaresi için hazır olduklarını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek olan Afrika ziyaretini bugün başlıyor.
Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 1,4 puan artışla %12 seviyesinde gerçekleşti. Ve Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 212 kişi hayatını kaybetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.